Ayrım 9, 1. Dünya Savaşı ve Türk Devrimi, Doğu Perinçek, sayfa 98, 5.4, Savaşa Girişte Zamanlama. Savaşa erken girildiği görüşünde olanların gerekçeleri şöyledir. Alman politikası daha savaşın başlarında, hatta savaş kararıyla birlikte Osmanlı hükümetini yönlendirmeye başlamıştı. Savaşa girme zamanını Osmanlı Devleti'nin savunma ihtiyaçlarından çok Almanya'nın ihtiyacı belirledi. İngiltere sömürgelerindeki Müslüman halkları düşünerek ilk saldırının Osmanlı Devleti'nden gelmesini yeğliyordu. Bu durumda birçok tarihçi ve askere göre Osmanlı hükümeti boğazları kapalı tutarak Rusya ve İngiltere'yi kendi karşısında kuvvet tutmaya mecbur eder ve saldırının onlardan gelmesini bekleyebilirdi. Barış içinde geçen her gün Osmanlı Devleti için kazançtı. İlk saldırının karşı taraftan gelmesi Osmanlı Devleti'nin haklı konumunu güçlendirecekti. Almanya ise boğazları kapalı tutan bir Türkiye'ye nasıl olsa yardım etmek durumundaydı. Mustafa Kemal de savaşa girmekte acele edildiği kanısındadır. Ali Fuat Cebesoy'un hatıralarında belirttiği gibi Mustafa Kemal tedrici bir seferberlikten yanaydı ve savaşa mümkün olduğu kadar geç girilmesini istiyordu. Dipnot Ali Fuat Cebesoy, Misak-ı Milli yayınlanmamış belge, kavram Ocak 1998 sayfa 95. Atatürk hatıralarını anlatırken de bu konuya değinmiş ve Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de hala nasıl cereyan etmiş olduğunu öğrenemediği bir hadise üzerine harbe girdiğinden şikayetçi olduğunu belirtmişti. Dipnot Atatürk'ün bütün eserleri cilt 3 sayfa 57. Savaşa giriş tarihini yalnızca Almanya'nın dayatmalarına bağlamak doğru olmaz. Osmanlı Devleti'nin de mecburiyetleri vardı. Almanya'nın ihtiyaçları yanında Karadeniz'de savaş üstünlüğünü ele geçirmek, Alman silah yardımının bir an önce gelmesi, maliyenin acil para ihtiyacı gibi etkenler de zamanlamayı belirledi. İttihat Terakki Yönetimi ve Başkomutanlık savaşa katılmanın kaçınılmaz olduğunu saptamışlardı. Bu durumda Almanların da önerilerine uygun olarak ilk vuruşu yapıp Karadeniz'de üstünlük sağlama seçeneği benimsendi. İngiliz sömürgelerindeki Müslüman kamuoyunu kazanmak mı daha önemliydi, yoksa Karadeniz'de silah üstünlüğünü sağlamak mı? Bu soru anlamlıdır. İngiliz sömürgelerindeki Müslüman halklar katında haklı olmak için Rusya'nın veya İngilizlerin saldırısını beklemek hangi sonuçları doğururdu? Bu seçenek yaşanmadığı için ne söylense tartışmalı olacaktır. 5.5. Müttefike bağımlılıktan kaynaklanan yayılma siyaseti. Osmanlı Devleti'nin savaşta izlediği strateji ve politikaları önemli ölçüde Almanya belirlemişti. Böyle olunca hükümet vatan savunması ile Almanların savaş stratejisi arasında kaldı. Bu iki strateji birbiriyle çatıştığı zaman birçok kez Alman siyaseti ağır bastı. Mustafa Kemal Paşa savaşın başlangıç döneminde Alman stratejisinin değil, vatan savunmasının gerektirdiği askeri stratejiyi şöyle özetlemişti. Osmanlı orduları kuvvetli ve kudretli kaldığı ve pan-İslamist ve pan-Turanist maksatları ile cephelerin genişliğine ve derinliğine dağılmayıp, Türk çoğunluğunun bulunduğu hudutları koruyarak, mevzilerde düşmanlarına karşı şiddetli bir mukavemet gösterdiği takdirde, İngiltere ve Rusya devamlı surette doğuya kuvvet ayırıp göndereceklerdir. Bu sayede müttefiklerin Avrupa cepheleri üzerindeki tazyiki azalacaktır. Dipnot Atatürk'ten aktaran Ali Fuat Cebesoy, Misak-ı Milli yayınlanmamış belge sayfa 97. Mustafa Kemal Paşa aynı stratejiyi savaşın sonlarına doğru Irak cephesinden yolladığı 20 Eylül 1917 tarihli raporunda da savundu ve Osmanlı ordularının savaşı genel bir savunma çizgisinde sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Kaybedilen toprakları geri almak değil, durumu korumak esas alınmalıydı. Bu savunma siyaseti memleketimiz dışında bir tek Osmanlı neferi kalmasına tahammül edemezdi. Oysa uygulamalar durumun korunmasına yönelik değildi. Yer yer kaybedilen toprakları geri alma çizgisi izleniyordu. Kafkasya harekatları ve İran'ı istila macerası, Kanal harekatıyla Mısır ve Libya'nın fethi girişimi, Balkanlarda Makedonya, Dobruca ve Galicia'ya asker gönderilmesi, Mısır, Sudan, Trablusgarp, İran ve Hindistan'da İslam halklarını ihtilal ateşiyle ayaklandırma girişimleri. Bütün bunlar Türkiye'nin vatan savunma stratejisinden kaynaklanan uygulamalar değildi. Bu harekatlarda Alman stratejisinin gerekleri yerine getirilmişti. Daha savaşın başında Kafkas cephesinde taarruza geçilmesine Mustafa Kemal karşıydı. Bu harekat kuvvetlerimizi dağıtmaktan başka bir işe yaramazdı. Yine Atatürk hatıralarında Kanal Harekatı aleyhindeki isyanından söz ediyor. Irak harekatı da Mustafa Kemal'in raporunda belirttiği gibi milli bir hedefin eseri değildi. Amaç Arabistan'ı Alman idaresi altına almaktı. Aynı emeller uğruna Sina cephesinde savunma değil, taarruz harekatı yapılmıştı. Doğan Avcıoğlu'na göre pekala ölçülü bir savunma içinde kalınabilirdi. Oysa Enver Paşa'nın temsil ettiği Türk milliyetçiliği çılgınca bir ölçüsüzlükle her cephede İngiltere ve Rusya'ya karşı saldırıya geçmişti. Dipnot: Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, Cilt 1, sayfa 59. Sina Akşin'de İttihat Terakki yöneticilerinin 1. Dünya Savaşı bilançolarını çıkarırken çılgınlık ve maceracılık yargısına varıyor. Belki Osmanlı Devleti tarafsız kalamazdı. Belki mutlaka 1. Cihan Savaşı'na girmek zorundaydı. Ama İttihat Terakki'li yöneticiler bu işleri yaparken pek de soğukkanlı muhakeme yapan insanlar gibi davranmamışlardır. Anlayabildiğim kadarıyla Kanal Seferi ve Sarıkamış Muharebesi bir çılgınlıktı. Gücü her bakımdan çok sınırlı olan Osmanlı Devleti'nin kendi cepheleri dışındaki Galicia, Romanya, Makedonya cephelerine de asker yollaması çok kötü bir hesapsızlıktı. Haydi bunları da Almanya'dan tam iktisadi bağımsızlığı zorla satın almanın bedelleri kabul edelim. Savaş boyunca Almanya ile böyle bir mücadeleye girildi. Enver'in Filistin-Irak cephelerine koca orduları ihmal edip çökertirken, Turan İmparatorluğu hayalleriyle Kafkas ordularını semirtip besleyip Hazar kıyılarına sürmesi tevil dahi götürmeyecek bir maceracılıktı. Dipnot: Sina Akşin, çağdaş anlamıyla demokratik olan ilk Türk devleti. Yaba sayı 30, Eylül-Ekim 1983, sayfa 121. 5.6 İttihat Terakki'nin vatanseverliği ve devrimciliği. Öncelikle İttihat Terakki düşmanlığının kaynağını iyi saptamak gerekir. Düşmanlığın başını çekenler İngiliz işbirlikçisi Hürriyet ve İtilafçılar, Abdülhamit yandaşları, Hürriyet devrimi düşmanları ve her türden gericidir. Bu arada 1. Dünya Savaşı'nın vatan savunması olduğunu anlamayan bazı ilericilerimiz de İttihat Terakki eleştirilerinden yola çıkıp İttihat Terakki düşmanlığına varmışlardır. Kurtuluş Savaşımızın birinci aşaması olan 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgi İttihatçı düşmanlarına elverişli zemin sağlamıştır. Birkaç örnekle açıklayalım. İngiliz Muhipler Cemiyeti yöneticisi ve İngiliz ajanı Said Molla'ya göre ihtilalci ve iddiatçı fikirler taşıyanların sayısı 500'ü geçmez. Mütareketen beri bu 500 kişinin cezasız kalmış olmaları, iddiatçılıklarını gizleyerek Anadolu'nun İngilizlerden yana olan duygularını yok etmeye kalkışmalarına imkan vermişti. Yapılacak şey bu 500 kişiyi cezalandırıp yok etmektir. Dipnot: Aktaran Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Cilt 2, sayfa 116. Hürriyet ve İtilaf Hükümeti'nin İçişleri Bakanı ve gazeteci Ali Kemal iddiatçı düşmanlığını şöyle dile getiriyor. Hakikaten izansız bir halkız, işte dağa kaçmış bir yüzbaşı, şımarık bir hürriyet kahramanı sıfatıyla başımıza bela kesilir. Mahut Külhan Beylerinin yardımıyla orduyu yavaş yavaş ele alır. Napolyonluk, cihangirlik davasına kalkışır. Ama bir yiğitlik gösteremedi. Ciddi bir tehlikenin ilk adımında en korkak mahluk gibi kaçtı. İnkılabın dimağı, ordunun ruhu, Suriye'nin fatihi, hakikat mücahidi. Daha neler neler. Hep birden birer yan kesici, birer cani gibi usulca savuştular. Biz senelerden beri Allah'ı unuttuk, padişahı unuttuk. Mukaddes muhterem ne varsa hep unuttuk. Amir diye bu heriflere tapındık. Dipnot: Ali Kemal Sabah, 5.11.1918'den aktaran Orhan Koloğlu, 1918 aydınlarımızın bunalım yılı, sayfa 100. İngiliz Muhipler Cemiyeti yandaşı ve Kurtuluş Savaşımıza karşı yazılarıyla bilinen, savaş sonunda 150'likler arasında yurt dışına çıkartılan gazeteci Refik Cevat Ulunay, her yerde İttihatçı hayaleti görenlerdendir. İttihatçı çete her yerdedir. Muhtar seçimlerinde bile İttihatçı parmağı vardır. Dipnot: Refik Cevat Alemdar, 2 Ocak 1919'a aktaran Orhan Koloğlu, sayfa 147. Hürriyet ve İhtilaf Fırkası mensubu, İstiklal Savaşı karşıtı yazıları nedeniyle 150'likler arasında yurt dışına çıkartılan Refik Halit, İttihatçı düşmanlığını şu ağır sözlerle ortaya koyar: "Siz nazır değildiniz, derebeyliği yaptınız. Siz valilik yapmadınız, ases başılık ettiniz. Efelere taş çıkarttınız, zorbalara parmak ısırttınız. Çakıcıya rahmet okuttunuz, kabakçıyı gölgede bıraktınız. Sizin sadrazamlıkla, selaskerlikle, nazırlıkla gözleriniz doymamıştı. Apadişah heveslileri, Şam'da, Halep'te az daha namınıza hutbe okutup isminize sikke kestirecektiniz." Dipnot: Refik Halit Karay'dan aktaran Orhan Koloğlu, sayfa 102. Ahmet Haşim, Cemal Paşa'nın kişiliğinde İttihatçıları Neron'a benzetir. "Eskiyi unutmuş gibisiniz. Katliamlardan bahsediliyor paşa. Sizi Neron'un eğlencesini seyir için Suriye'ye davet etmişti. O sırada Suriye mahkemeleri idamlara karar veriyordu." Dipnot: Ahmet Haşim İstikbal, 7 Kasım 1918'de aktaran Orhan Koloğlu, sayfa 96. Velid Ebu Ziya, İttihatçı önderlerin yurt dışına çıkışlarını şu ağır sözlerle eleştiriyordu: "İsterdik ki İkbal Tantana devrinde nasıl savunucu iseler, felaket ve nedamet zamanlarında yine beraber olsunlar, mertlik göstersinler." Dipnot: Velid Ebu Ziya, Tasvir-i Efkar, 5 Kasım 1918'e aktaran Orhan Koloğlu, sayfa 96. İttihat ve terakki düşmanlığı 1. Dünya Savaşı sonrasında azgınlaşmıştı. Bu düşmanlık Kurtuluş Savaşımızı hedef alıyordu. İttihatçı düşmanlığı 2002 sonrasındaki AKP iktidarı döneminde yeniden kabardı. Emperyalist işbirlikçileri ve gericiler Kemalist devrimi İttihat Terakki üzerinden ve 1930'ların devrimci uygulamalarını suçlayarak gözden düşürme kampanyaları yürüttüler. Bu bağlamda 1. Dünya Savaşı'nda İttihat Terakki'nin savaşta izlediği stratejik ve taktik hatalar sürekli gündeme getirildi. Ama bir hakikat nedense hep göz ardı edildi. 1. Dünya Savaşı'nda Türk ordusunun başarısı olağanüstüdür. Ordu birbirine binlerce kilometre uzakta bulunan 4 ayrı cephede 4 yıl tutunabilmiş, büyük emperyalist devletlere karşı koymuş ve tam anlamıyla destan yazmıştır. Bunu yalnız Türk askerinin kahramanlığıyla açıklamak eksik olur. İttihat Terakki yönetiminin devrimci milliyetçilikle yarattığı devrimci hava ve fedakarlık ruhu, Türk ordusunun subay kadrosunun gençleştirilmesi, kapitülasyonların kaldırılması ve milli iktisat politikası bu başarıda etkilidir. Enver Talat ve Cemal Paşalar yönetimi bütün hatalarına rağmen savaşta emperyalizmin yanında değil, Türkiye tarafındaydılar. Nitekim onları en ağır biçimde eleştirmiş olan Mustafa Kemal Paşa da bu gerçeği 1926 yılında bir kez daha belirtmiştir. Atatürk mütareke döneminde İstanbul'da İngiliz emperyalizminin adamı Rahip Fruve şunları söylediğini anlatır: "Evet, İttihat Terakki'nin temsilcisi değilim. Fakat müsaadenizle söyleyeyim ki İttihat ve Terakki vatanperver bir cemiyet idi. Başlangıcından çok zaman sonrasına kadar ben de bu cemiyetin içinde bulundum. Cemiyet hiçbir vakit sizin bu aşağılamalarınıza hak verdirecek bir mahiyet almamıştır. Çok kusurları ve yanlışları olabilir ama vatanperverliği münakaşaların üstündedir." Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 3, sayfa 83. Kemalist devrim önderliğinin İttihat Terakki yöneticileri hakkındaki görüşünü Mahmut Esat Bozkurt İnkılap Tarihi derslerinde şöyle özetlemiştir: "İttihat Terakki'yi ellerinde tutan şeflerin son derece vatansever, milletsever ve idealist kimseler olduğuna şüphe yoktur." Dipnot: Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali, Ocak 2014, sayfa 299. Bu değerlendirme tarihsel gerçeklere oturur. İttihat Terakki Türkiye'nin devrim tarihinde ve hatta dünya devrim tarihinde önemli yeri olan bir partidir. Kadroları belli bir düşün birikimine sahiplerdi ve kendilerini adamış fedakar devrimcilerdi. 1908 Hürriyet Devrimi, 1905 Rus, 1907 İran ve 1911 Çin devrimleriyle birlikte 20. yüzyılın başında doğuya kayan devrim dalgasının önemli ataklarından biriydi. Genç Türk adı dünya siyaset edebiyatına yerleşti. Birinci Dünya Savaşı'ndaki vatan savunması ise Çanakkale'den Doğu ve Güney cephelerine kadar her cephede destansı değerlidir ve Sovyet devriminin koşullarını yaratmıştır. Her siyasal kuvveti seçenekleri ve rakibi olan güçlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirmek gerekir. İttihatçıları soldan eleştirilen Mustafa Kemal gibi devrimciler vardı. Ancak onlar da İttihat Terakki'nin bir kanadıydılar ve o dönemde henüz iktidar seçeneği değillerdi. İttihat ve Terakki'nin savaş yıllarındaki biricik rakibi İngiliz işbirlikçisi Hürriyet ve İtilaf'tı. İttihat Terakki yönetimi dünyadan bakıldığı zaman da hataları olan vatanseverler olarak değerlendirilmiştir. Örneğin Komünist Enternasyonal Kongrelerinde İttihatçı önderlerin eski egemen sınıfların ayrıcalıklarından vazgeçmeksizin Avrupa emperyalizmine karşı direnmeye ve Türkiye'nin bağımsızlığını kurtarmaya çalıştıkları saptanır. Dipnot: Komintern belgelerinde Türkiye, Kurtuluş Savaşı ve Lozan yayını hazırlayan Doğu Perinçek, yeniden düzenlenmiş 4. basım kaynak yayınları, Kasım 1999, sayfa 40. Nitekim milli mücadele 1. Dünya Savaşı'nın kaldığı yerden devam etmiştir. Enver Paşa'nın savaştan sonraki son macerasında İngilizlerin yanına düşmesi ise ayrı bir konudur. 6. Bölüm: Savaştan Devrime. 6.1. Kurtuluş Savaşımız 1. Dünya Savaşı ile başladı. Türkiye açısından 1. Dünya Savaşı değerlendirmesini 1918 yılının sonlarındaki mütareke koşullarında tarihi durdurarak yaparsak yanlış sonuçlara saplanırız. Doğru bir bilanço çıkarmak için sürece 1922 yılı sonrasından geriye dönerek bakmak gerekir. Kurtuluş Savaşımız ve Cumhuriyet Devrimimiz aslında 1. Dünya Savaşı'nın devamıdır. Meclis-i Mebusan zabıtlarında da görüleceği üzere İstiklal Harbi terimi 1914'ten itibaren kullanılmıştır. Dipnot: Meclis-i Mebusan zabıt ceridesinden aktaran Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasal Gelişmeler 1876-1938, Cilt 1, 2. basım İstanbul, Mayıs 2003, sayfa 318. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi 1. Dünya Savaşı'nda başlamıştır. Lozan tutanaklarına yazdığı ön sözde İsmet İnönü de aynı saptamayı dile getirir. Dipnot: İsmet İnönü'nün 30 Eylül 1969 tarihli ön sözü, Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, Takım 1, Cilt 1. Sayfa 9. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na sürüklendiği dönemde imparatorlukların yaşatılması imkanı çoktan tükenmişti. 1914'e gelindiği zaman var olmak için tek seçenek kalmıştı: Türk-Kürt çoğunluğun oturduğu milli hudutlara çekilmek. Erzurum-Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmesi tutanağı ve Misak-ı Milli kararı bu yeni milli devlet çözümünü formülleştirdi. Hal böyleyken Fali Rıfkı Atay'ın 1. Dünya Savaşı'na girmeseydik imparatorluğumuz da yıkılmazdı diye ayıflanması tarihsel sürecin dışında bir değerlendirmedir. Bu nedenlerle Balkan Savaşları'yla başlayıp Cumhuriyet Devrimimize kadar uzanan bu sürecin belli bir anına bakarak yargıya varmak yanlış olur. Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı pratiği savaşın öncesi ve sonrası dikkate alınarak incelenebilir. Sürecin bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. 5.2. Birinci aşamada yenildik, ancak irademizi teslim alamadılar. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nın dışında kalmasını olanaklı görenler, çoğunlukla 1918 yılındaki yenilgiye işaret etmişlerdir. Örneğin İnönü daha beter ne olacaktı diyor. Oysa savaşın dışında kalma olasılığı yoktu. Biz savaşa girmesek bile savaş bize girecekti. Osmanlı Devleti savaşa girmek istemese bile saldırıya uğrayacaktı. Taraflardan birinin savaşa girmemesi, karşı tarafın savaş açmasını önlemek için yeterli olmuyor. Savaş iki düşman kuvvetin çarpışmasıdır. Savaşa katılmamak için tek taraflı irade yetmiyor. Karşı tarafın iradesinin de barıştan yana olması gerekiyor. Hele askerlik yapmış devlet adamlarının bunları görmesi gerekir. Daha önce irdelendiği üzere Osmanlı Devleti'nin Osmanlı ülkesini paylaşmak için yapılan bir savaşın dışında kalma olanağı yoktu. Mustafa Kemal de Almanya'nın yenileceğini daha savaşın başında görmüştü. Ne var ki Almanya'nın yenileceğini bildiği halde savaşa Almanya'nın yanında katılmanın zorunlu olduğunu saptamıştı. Yenilgi olasılığının yüksek olmasına rağmen savaşa katılma mecburiyetini anlamak vatan savunması kararlılığından geliyor. Savaş kendisini dayatıyorsa vatanı savunmak biricik seçenektir. Eğer savaşı yönetenler yanlış bir strateji ve taktik izliyorlarsa, vatanseverin görevi yine vatanının bağımsızlığı için savaşmak ve aynı zamanda doğru strateji ve taktikleri savunmaktır. İşte İttihat Terakki önderlerinin yanlışlarını gören birçok komutan ve aydın da bu tutumu aldılar. Yenilginin kaçınılmaz olduğunu gören Mustafa Kemal o geçici yenilgiden sonrasını düşünmektedir. Meselenin püf noktası buradadır. Teslim olanların elinde hiçbir mevzi kalmaz. Direnenler ise yenilseler bile belli direnç mevzileri yaratırlar. O mevziler yalnız maddi mevziler değildir. Aynı zamanda namus mevzileridir. Teslim olmaktansa sonuna kadar direnmek en sonunda başarıya ulaşmak için şarttır. Direnenler yeniseler bile düşmanı yenmek için bir birikim yaratırlar. Teslim olanlar ise geleceğin direnişine hiçbir miras bırakmazlar. Mustafa Kemal Paşa 1916 yılı sonlarında Bitlis cephesinde savaşırken Kürt beylerinden birine şu soruyu yöneltmiştir. Mehmet Bey, bir gün bu taraflara gelirsem Hazro Dağları beni saklar mı? Dipnot Silvan Günlüğü 7 Kasım 24 Aralık 1916'da aktaran Şevket Beysanoğlu, Atatürk ve Diyarbakır, sayfa 86. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası, sayfa 167 ve devamı. Mustafa Kemal Paşa yenilgiden sonra Doğu bölgemiz dağlarında başlatılacak bir gerilla savaşıyla bağımsızlık için kuvvet toplanabileceğini düşünüyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndaki direniş hem düşmanı yıpratacak ve belki de bölecek, hem de direnişin devamı için kuvvet yaratacaktı. O Balkan ve Trablusgarp tecrübesinden dersler çıkarmıştı. Gerilla savaşı yani harbi sagir yoluyla yeniden düzenli ordular kurulabileceğini biliyordu. En önemlisi her kararlı devrimci gibi yenilgi kabul etmiyordu. Olası bir yenilgi sonrasında savaşı nasıl sürdüreceğimizi planlıyordu. Dipnot: Atatürk'ün gerilla savaşı tecrübeleri konusunda bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı inceleme için bakınız Osman Bilge Kuruca, Atatürk ve Gerilla Savaşı, Tarihsel Kökleriyle Kaynak Yayınları, Kasım 2014. Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşımızın yalnızca birinci aşamasıdır. İlk aşamada Almanya teslim oldu ancak Türkiye kısa bir aradan sonra savaşa devam etti. Türkiye'nin düşmanları Birinci Dünya Savaşı'nı galibiyetle bitirdiler, birinci raundu aldılar ama zafer kazanamadılar. Çünkü savaşta zafer düşmanın iradesini teslim atmak gibi olur. Türkiye'nin kısa bir moladan sonra tekrar savaşa başlaması, iradesinin teslim alınamadığını, Türk ordusunun imha edilemediğini gösterir. Birinci raundda yere yıkıldık ama hakem daha ona kadar saymadan savunma vaziyetimizi aldık ve yumruklarımızı indirmeye başladık. O nedenle savaşın bütününe bakarken savaşın birinci aşamasından daha sonraki aşamaya devrettiğimiz artıları ve eksileri saptamak önemlidir. Savaşçının tutumu budur. 9. ayrımın sonu. Sayfa 110.